Nazan başucundaki pencerenin fiskelenmesiyle uyandı. Yataktan fırladı, Nesrin de. Koştu kapıyı açtı. ''Buyurun kusura bakmayın, akşam çok geç yatmıştım da.'' Nesrin girdi. Pembe mendilin içine uzun uzun öksürdükten sonra ''Bu gıcık beni mahvedecek.'' dedi. Odaya girdiler. Nazan yatağı çabuk çabuk toplarken sordu. ''Ne oldu?'' ''Sami Bey doktora götürecekti hani.'' Nesrin içini çekti. ''Sami Bey'den gelecek hayır Allah'tan gelsin kardeş. Bugünlerde gene paralı. Hem de adam akıllı. Onun için burnu kaftağında. Sen ne yaptın?'' Nazan içini çekti. Gözleri daldı. ''Ne yapayım kardeş? İnsanı kendi halinde bırakmıyorlar ki. Teyzen mi? Tutturmuş bir, seni kurnazlıkla başlarından attılar. Çocuğunu elinden almak için sana oyun ettiler. Ümidini kes sen o adamdan. Çocuğu filan unut.'' Hıçkırmaya başladı. ''Yavrumu nasıl unutabilirim Nesrin?'' ''Mümkün mü? Elimde mi? Geceleri sabaha kadar yalnız onu düşünüyorum. Nasıl unutayım? Kolay mı? O gece Naciye'lerin evinde kucağımdan çekilip alınışını unutamıyorum. Bir türlü unutamıyorum. Sanki içine doğmuş gibi. Beni bırakıp gitme anneciğim. Beni bırakırsan sonra ben ağlarım.'' demişti. ''Kim bilir, kim bilir nasıl ağlamış, nasıl üzülmüştür yavrum.'' Nesrin tekrar uzun uzun öksürdükten sonra ''Kalk hazırlan da doktora gidelim.'' dedi. Nazan'ın canına minnetti. Gezip dolaştığı zamanlar oğlunu çok az hatırlıyor, avunuyordu. Çabucak hazırlanıp çıktılar. Gök gittikçe sarkıyor, hava soğudukça soğuyordu. Nesrin, ''Bugün değilse bile geceye kar var.'' dedi. ''Var, seviyorum ben karı, yağsın ama.'' Arkasından lodos esip ortalığı çamur deryasına çevirmesi değil mi? Beyazıt'ta tramvaya bindiler. Beyoğlu'ndaki bir verem mütehassısının muayenesine gideceklerdi. Nazan tepe başında inmek teklifinde bulundu. Nedense canı yürümek istiyordu bugün. Nesrin, ''Peçeni kaldırsana.'' dedi. Nazan küçük bir tereddütten sonra kaldırdı. Yanakları al aldı. Yanı başında mantoyla sekercesine yürüyen Nesrin'e oldu bitti imrenir. Mantonun hızla yayılıvermesini isterdi. Yayılmıştı da, hatta bir baloda Mustafa Kemal Paşa'nın bazı öğretmen hanımlara başlarını açmalarını tavsiye ettiği bile işitilmişti. İlkin iyice yadırgamışsa da sonraları serbest fikirli öğretmenlerle bir kısım memur hanımlarının tavsiyeye uyuverdikleri duyulmuştu. İstiklal Caddesi'ne çıkınca çarşaflar büsbütün azaldı. Nazan, ''Şunlara bak Nesrin.'' dedi. ''Ne güzel.'' ''Güzel tabii. Madem beğeniyorsun, ne diye uymuyorsun?'' ''Ne yapayım kardeş, biliyorsun, Süleymaniye'de oturuyoruz. Semt malum. Fazlaca müteassıp, sonra insanı...'' Nesrin durakladı. ''Dün akşam ne düşündüm biliyor musun?'' ''Ne?'' ''Ben Aksaray'daki evden çıkmak istiyorum. Bara uzak. Sonra Aksaray'da bağnazlık yönünden Süleymaniye'den geri kalmaz. Tarla başında bir pansiyon tutup taşınmak istiyorum. Sen de benimle gel.'' diye düşündüm. Ne dersin? Nazan cevap vermedi. Fena olmazdı ama ya kocası haber alırsa? Tarla başını pek öyle iyi saymazlardı. Bahara döneceğine göre Sami'ye yakın olurum, hazır. Hoş, ondan hiç ümidim yok. O beni parasız kalınca arar. Yoksa... Doktorun muayenehanesine girdiler. Başka hastalar da vardı. Beklemeye başladılar. Çeyrek saat sonra Nesrin'in uzun boylu, geniş omuzlu, esmer Sami'si aynı yere geldi. Sırtında son derece güzel kahverengi tiftik bir palto, ayaklarında rugan ayakkabılar, fesini sol kaşına çapkınca eğmişti. Yanlarına geldi. Gözleri Nazan'da, ellerini sıktı. Nefesi ispirto kokuyordu. Niçin Nesrin'e uğrayamadığını bir takım yalanlarla makul göstermeye çalıştıktan sonra Nazan'a döndü. ''Nasılsınız efendim?'' Nazan bu adamı daha istasyonda ilk geldikleri gün görmüş, beğenmişti. Sonraları yılışması arttıkça niyetini sezmeye başlamış, ondan korkar olmuştu. ''Teşekkür ederim efendim. Beyinizden mektup alıyor musunuz?'' Nesrin sertçe döndü. ''Saçmalamasana!'' ''Ayrıldılar diye kaç kere söyleyeceğim sana.'' ''Ha, pardon. Her seferinde de unutuyorum. Çocuğunuz, çocuğunuz ya. Geceleri gene rüyanızda görüyor musunuz?'' ''Görmez olur muyum efendim?'' Sami'nin yiyecek gibi bakışı gözünden kaçmayan Nesrin fena halde sinirlenmişti gene. Nazan'ın suçu yoktu. Sami'nin ne mal olduğunu biliyordu. Cebinde para, sırtında güzel elbise oldu mu hovardalık damarları kabarır, güzel kadınlar karşısında önce çok nazik, sonraları ise küstahlaşırdı adeta. Muayene sırası kendisine gelince Nazan'ı dürttü. Doktorun odasına birlikte girdiler. Sami, metresinin manevrasını anlamıştı. İnce simsiyah kaşları sinirli sinirli çatıldı. Arkalarından bakarken alacağın olan olsun veremli karı diye geçirdi. Ben de Sami isem. Kaç vakittir Nazan'ı kancaya takmıştı. Nesrin'le birlikte İstanbul'a geldikleri gün Haydarpaşa'da karşılaştıkları sıra daha o zaman dikkatini çekmişti ama Nesrin'in tedbirleri yüzünden bir an bile yalnız kalamamışlardı. Yalnız kalsalar genç kadının nerede oturduğunu öğrenmenin yolunu bulacak, ondan sonra da kolaylıkla eline geçirecekti. 20 dakika sonra doktorun yanından çıktılar. Nesrin elindeki reçeteyi sallaya sallaya heyecanla konuşuyor, doktorun teşhisinden bahsediyordu. Sami'nin kulağına girdiği yoktu. Röntgen filmi, tebdil hava, şu bu, vız gelirdi. İsterse ölsün. İstiklal Caddesi'ne çıktılar. Sami bilek saatine baktı. Şimdi ne yapmak fikrindesiniz? Nazan Nesrin'i dürterek eve dönsek dedi. Sami mani oldu. Öyle şey olur mu? Sizi kolay kolay bırakır mıyım sanıyorsunuz? Nesrin. Ne olacak dedi. Girelim bir lokantaya bir şeyler yiyelim. Nazan diken üstünde gibiydi. Böyle şeylere alışkın değildi hiç. Sonra yabancı bir erkekle lokantaya gitmek, kocasına karşı saygısızlık olmaz mıydı? Gerçi ayrılmışlar, hiçbir ilgileri kalmamıştı ama ya günün birinde tekrar buluşur, yeniden evlenir bir araya yaşamaya başlarlarsa? Gene de Nesrin'le birlikte sürüklendi. Bursa sokağındaki lokantalardan birine girdiler. Vakit henüz erken olduğu için lokantada kimseler yoktu. Boş masalardan birine geçip oturdular. Nazan'ın pek fenasına gidiyordu. Aksi gibi gözü de boyuna esmer adama ilişiyor, her ilişikte adamın bakışlarıyla karşılaşıp kulak memelerine kadar kızarıyordu. Nesrin farkındaydı. Sami'nin genç kadına yiyecek gibi baktığını biliyor, bozmuyordu. Onunla sonra görüşecekti evde. Hoş, eve uğradığı da yoktu ya. Tarla başına taşınmak istiyorum. Sami ne dersin? Diye sordu. Sami omuz silkti. Nesrin buna da alındıysa da renk vermemeye çalıştı. Ismarlanan yemekler gelmiş, yenilmeye başlanmıştı. Sami rakı içiyordu. Bir ara yine punduna getirip Nazan'a sordu. Hanımefendi bir almak istemezler mi? Nazan'ın aklı gitti. Hayır. Lokantadan çıktıktan sonra Sami bir iş bahane ederek ayrıldı. Hızla kalabalığa karıştı. Onları uzaktan uzağa takibe koyuldu. İki kadın büyük mağazaların vitrinlerine baka baka A Cami durağına geldiler. Sami az ilerilerindeki mağazanın önünde vitrin seyreder gibi durmuş, yan gözle kadınları kolluyordu. Hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlarsa tramvay beklemekteydiler. Nihayet bir Fatih Harbiye tramvayı geldi. İki kadın atladılar. Sami Nazan'ın Süleymaniye'de oturduğunu biliyor ama evinin adresini bilmiyordu. Tramvaya binmedi. Nasıl olsa Beyazıt'a ineceklerdi. Nesrin onu evine kadar götürse bile hiç olmazsa kadının oturduğu yeri öğrenirdi. Bitiyordu. İlle genç kadının %100 uysal hali, kadınca sokuluşu sarıyor, ne pahasına olursa olsun ele geçirmeyi kuruyordu. Hızlı adımlarla tünele doğru yürüdü. Kendine güveniyordu. Ele geçirmemek için sebep yoktu. Paralı, yakışıklıydı. Oysa kadındı nihayet. Üstelik kocasından yeni ayrılmış, genç bir kadın. Bütün bunlar birleşince mesele kalmıyordu. Tünelle Karaköy'e indi. Tramvayın Voyvoda Caddesi'nden kolayca inivermesine ihtimal vermiyordu. Köprüye geldi. Beşiktaş tarafından bomboş gelen bir Aksaray tramvayını atlayıp Beyazıt'ta indi. Daha önce gelip eve gitmiş olamazlardı. Durakta beklemeye başladı. 20 dakika sonra gelen Harbiye Fatih tramvayından indiler. Üniversitenin yanındaki sokağa sapıp hızlı adımlarla ilerlemeye başladılar. Sami rastlayıp keyiflerini kaçırmasaydı Beyoğlu'nda daha kalır, iyice gezer dolaşırlardı. Nesrin, bu huyunu hiç sevmiyorum dedi. Güzel bir kadın görmesin. İyi ama şekerim, insan sevgilisinin arkadaşına kötü gözle bakar mı? Bu huyundan dolayı kızıyorum ya zaten. Sami çok geriden takip ediyordu. Bir ara kadınların bir sokağa sapıp gözden kayboluşları telaşını arttırdı. Adımlarını açıp koşmaya başladı. Saptıkları sokağın başında durdu. Tam zamanında yetişmişti. Çünkü kadınlar yeni bir sokağa sapmışlardı. Böylece birkaç sokak sapıp harap evlerle mescidimsi binaları geçtikten sonra tüm tahtaları çürümüş, öne kalkılmış harap bir evden içeri girdiklerini gördü. Sokağın ismini, evin numarasını cep defterine kaydetti. Nazan çarşafını çıkarmış, Nesrin'i oturmaya zorluyordu. Otur da birer yorgunluk kahvesi içelim. Yok şekerim, canım sıkılıyor. Aman sen de. Doktorun her söylediği doğru mudur? Doğru kardeş, doğru. Akşam üzerleri ateş geliyor mu? Terliyor musun diye sordu. Niçin? Veren belirtisi de ondan. Gözleri yaşardı. Bende var bu haller. Sonra hava değişimi. Mutlak istirahat diyor. Hangi hava değişimi? Hangi mutlak istirahat? Bir hafta çalışmasam, ertesi hafta açım. Nazan'ın içi parçalanıyor, boynuna sarılıp yanaklarını öpmek öpmek geliyordu içinden ama yapamıyordu. Alışkın değildi. Vaktiyle kocasına bile yapamamış. Bu yüzden adamı soğuk hissini vermişti. Nesrin gittikten sonra pencerenin önündeki sedire yanladı. Alnını soğuk cama dayadı. Kafesin deliklerinden ıssız sokağa bakmaya başladı. Hava gittikçe kararıyor, gök sarktıkça sarkıyordu. Birden üst üste titredi. Kalktı, sırtına yün hırkasını aldı. Kömür var mıydı acaba? Baktı. Yoktu. Sokağın alt başındaki kömürcüye kadar gidip alsa mıydı? Çarşafını giyip kömür sepetiyle kapıdan çıkarken Sami ile karşılaştı. Şaşırdı. Sol kaşına eğik fesiyle çapkın adam gülerek yanına sokulmuştu bile. Affedersiniz, Nazan Hanım diye başladı. Nesrin burada mı? Olmadığını, az evvel hızlı adımlarla dalgın dalgın geçip gittiğini görmüştü. Nazan heyecanla gitti dedi. Suç üstünde yakalanmış gibi titriyordu. Doktorun ne teşhis koyduğunu öğrenmek istiyordum da. Kendisinden niçin sormadınız? Sami yakalandığını anlayarak güldü. İçimden gelmedi. Issız sokakta bir takım çarşaflı, yeldirmeli gölgeler belirmişti. Nazan bunların dedikoducu komşular olduğunu biliyordu. Pireyi deve yapıp bire bin katabilmek için gözlerini dört açmış bakıyorlardı. Biliyordu bunu. Müsaade ederseniz kömür almaya gidecektim. Kömür mü? Sisa, yazık, çok yazık. Nazan cevap vermedi. Sizin gibi harikulade bir hanımefendi. Elinde sepet kömür almaya gitsin. Sonra oturduğunuz şu sepet şu köhne ev. Nazan'ın titremesi artmıştı. Ne çekip gidebiliyor ne de durmak istiyordu. İçinde, içinin derinliklerinde kocası, çocuğu, daha yüzde Nesrin, teyzesi, komşular. İlle Nesrin. Hasta kadıncağızın kulağına giderse kim bilir nasıl üzülür, nasıl kahırlanırdı. Birden bambaşka bir ihtimalle adeta telaşlandı. Nesrin'in kulağına gider Sami'den sorar Sami de ne yapayım, beni Nazan davet etti evine derse sallandı. Sırtıyla kapıya dayandı. Sami Bey dedi, buraya gelip benimle konuştuğunuzu Nesrin sakın duymasın, olmaz mı? Sami bunu başka bir şekilde yorumlayarak rica ederim dedi. Aramızdaki münasebeti başkalarının bilmesine imkan var mı? Çırpınarak münasebet mi diye sordu. Ne münasebeti? Yani demek istedim ki hayır hayır hiçbir münasebet yok aramızda. Olmasını da istemiyorum. Sami cevap vermedi. Zaten vakitte kalmamıştı. Genç kadın elinde kömür sepeti siyah çarşafıyla sokak boyunca yürüyüp gitmişti. Kömürcüden içeri girdi. Simsiyah, pos bıyıklı kömürcü sepeti tanıyordu. Sordu. Bu sepet bizim Ali'yi ananın sepeti. Sen onun neyi oluyorsun? Nazan. Yeğeniyim dedi. Ha, şu avukattan boşanıp gelen mi? Herkes böyle söylüyordu. Evet ama Bahar'a gideceğim. Çocuğunu da orada bırakmışsın, doğru mu? Doğru. O arada kalırsa kocamla kaynanan beni daha iyi hatırlarlar da. Kömürcü içini çekti. Ah yavrum ah. Herkes diyor ki kadını düzenle salmışlar diyor. İnsan çocuğunu eşyasını meşyasını bırakır mı? Kömür ne kadar olacak? Sepeti doldurun ne kadar gelirse. Kömürcü sepeti doldurup tartarken Nazan korkuyla dışarı baktı. Bereket versin Sami dükkana gelmemişti. Çarşaflı kadınlar, meraklı kızlar belirdi. Dükkana alışverişe değil de Nazan'ı seyre gelmişlerdi. Her hallerinden belliydi bu. Nazan kömür sepetini alıp çıktı. Meraklı bakışlar dükkan kapısında durmuş. Nazan'ın deminki adamla ne konuşup konuşmayacağını merak ediyorlardı. Birden sevinçle fısıldaşmalar başladı. Konuşuyor, konuşuyor, yine konuşuyor. Kim acaba adam, kim bilir? Bilmeyecek ne var, hovardasıdır. Kömürcü kömürden siyah elinin tersiyle pos bıyığını sıvazlayarak kapıya sokuldu. Kadınlara abandı. Kim kimin hovardası, durun bakayım hele. Baktı gördü. Anlayışlı anlayışlı gülümseyerek, şu mesele dedi. Pis işi olmasa koskoca avukat niye boşasın? Cebinden tütün kutusunu çıkarıp kalın bir sigara sardı. Kömür parasını verirken ellerine dikkat etmişti. Ne bembeyaz ne tombul ellerdi onlar. Ya parmağındaki yüzük? Kadınlar gittikten sonra da kömürcü Nazan'ın tatlı hayalinden kurtulamadı. Karı madem yolluydu ne diye faydalanmasındı? Evine kadar gelen zamparanın verdiği para onda da vardı. Sonra bu mahallede delikanlılık ölmüş müydü? İhsan ağabeyler, kurt celallar neredeydiler? Akşamüstü lapa lapa başlayan karla beraber dükkana uğrayan balıkçı İhsan abiye takıldı. Niye girmiyorsun içeri? İhsan abi siyah kaptan bıyıklı, geniş omuzlu, otuzluk bir genç. Ellerini bol paçalı şayak pantolonundan önden ceplerine sokmuştu. Cevap vermedi. Girecekti, girecekti ya kömürcü Kasım. Boynuzlarım takılıyor, giremiyorum desene dedi. İhsan abi şaştı. Ne? Gir hele gir içeri de sonra. İhsan girdi. Alçak bacaklı hasır iskemleden birini çekti. Oturdu. Kömürcü Kasım'ın uzattığı tütün kutusundan bir sigara yaktı. Kasım, senin Aliye Ana'nın yeğeni zamparasını ayağına getiriyor artık, dedi. İhsan Aliye Ana'yı gayet iyi tanırdı ama yeğenini bilmiyordu. Geçenlerde Kurt Celal'den bir şeyler işitmişti. Kocası avukatmış da boşamışmış ne? Avradın pambuk gibi elleri var İhsan. Bir gördüm, nevrim döndü vallaha. Hele barnağındaki yüzük. İhsan sakin sakin sigarasını içiyordu. Bir ara başını kaldırıp sordu. Demek zamparası eve kadar geldi. Geldi. İçeri aldı mı? Almadı. Kapıda uzun uzun konuştular. Nasıl adam bu? Zampara mı? Efendiden adam. Sırtında bir palto vardı. Eh, İhsan ırzına sövülmüş gibi içerlemişti. Ne demek? Ölmüşler miydi? 3 gün balığa gidip mahalleyi boş bırakınca kurtlar kuzulara mı dadanacaktı? O Aliye Ana zaten malın gözü dedi. Ondan her şey beklenir. Ulan mahallede olsun, çoraphanede olsun, işi gücü meyhanecilik be, çöp çatan karı, hepsine boş ver, zamparayı niye sokuyorlar mahalleye?